Ayrım 5. Sayfa 44. Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamıyla çağdaş bir cemiyet haline getirmek için zihinlerden hurafeleri kovmak ve zihinleri hakikat nurlarıyla aydınlatmak gerekir. Burada geçen hurafeler dogma, hakikat nurları ise akıl ve bilimin ışığıdır. Atatürk 27 Ekim 1922'de Bursa'da İstanbul öğretmenlerine yaptığı konuşmada şöyle demiştir. Milleti millet yapan, ilerleten ve yükselten kuvvetler vardır. Fikir kuvvetleri ve içtimai kuvvetler. Fikirler manasız, mantıksız safsatalarla dolu olursa o fikirler hastadırlar. Bunun gibi cemiyet hayatı akıl ve mantıktan uzak, faydasız ve zararlı bir takım inançlar ve geleneklerle dolu olursa felce uğrarlar. Milleti bu hastalıklardan kurtarmak için sadece fedakarlık, hamiyet, iyi niyetlilik lazımsa da kafi değildir. Bu niteliklerin yanında ilim ve fen lazımdır. Atatürk, aklın, bilimin, fennin egemen olduğu bir toplum yaratmak istemiştir. Hükümetin halka, öğretmenlerin öğrencilere, hayata dinsel pencereden değil, bilimsel pencereden bakmayı öğretmesini istemiştir. Bu konuda sayısız örnek olay vardır. Örneğin Atatürk 1933 yılındaki Büyük Anadolu Gezisi sırasında Samsun'da bir liseye uğramış, orada bir felsefe dersine girmiştir. İlahiyat Fakültesi çıkışlı felsefe öğretmeni Atatürk sınıfa girdiği sırada metafizik meselelere dalmış, hararetli Tanrı'nın varlığıyla ilgili doktrinleri anlatarak bu konuyu felsefeye uydurmaya çalışmaktadır. Öğretmenin dersini büyük bir nezaket ve dikkatle izleyen Atatürk, dersin sonuna doğru öğretmenden izin alıp öğrencilere şunları söylemiştir. Talebe efendiler, değerli hocanızı dikkatle ve zevkle dinledim. Gördüm ki siz de aynı dikkati gösteriyor ve zevkle dinliyorsunuz. İstifade ettim. Kendisine teşekkür ederim. Ancak deminden beri bu söylenenlerin neresinde felsefe olduğunu bir türlü kavrayamadım. Efendiler, bence felsefe ilim demektir. Müspet ilme dayanmayan, sadece metafizik meseleler üzerinde duran bir düşünceye felsefe değil, ilmi kelam derler. Biliniz ki Türk milletinin istediği ve özlediği felsefe, onu müspet ilme, müspet hakikatlere götürecek bir felsefedir. Bunun dışında kalacak bir felsefe ise zamanlarımızı boşa harcamak, değersiz fikirler peşinde sonuçsuz çabalar sarf etmek olur. Atatürk'ün dine bakışı da akılcıdır. Şöyle demiştir. Hangi şey ki akla, mantığa, milletin menfaatine, İslam'ın menfaatine uygunsa kimseye sormayın, o şey dinidir. O sözün çözümü. Atatürk'ün dinsizliğinin kanıtı olarak gösterilen, gökten indiği sanılan kitapların dogmaları cümlesi birbirine bağlı iki parçadan oluşmuştur. 1. Gökten inme sanrısı. 2. Kitapların dogmaları. Sırayla gidelim. 1. Gökten inme sanrısı. Her şeyden önce gökten indiği sanılan kitaplar cümlesinde dinlere hakaret yoktur. Şöyle ki, evet, burada bir eleştiri vardır. Ancak bu eleştiri dinlere ve kutsal kitaplara yönelik bir eleştiriden çok, kitapların gökten indiği bilgisine, Atatürk'ün ifadesiyle sanrısına yönelik bir eleştiridir. Çünkü ilahi dinlerin, tanrısal kaynaklı, kitaplı dinlerin, kutsal kitapları aslında gökten inmemiştir. Kutsal kitapların gökten indiği iddiası hem gerçek İslam'a hem de bilime aykırı bir iddiadır. Öncelikle Kur'an'ın gökten indiğini ifade etmek için Allah'ın gökte olduğunu inanmak gerekir. Kur'an'da Zuhruf 84'te göklerde ilah olan da o, yerde ilah olan da o. Odur hakim, odur alim denilerek Allah'ın gökte, yerde yani her yerde olduğu belirtilmiştir. Sonuçta İslam'a göre Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. İlahiyatçı Profesör Süleyman Ateş'in yorumuyla Allah mekandan münezzehtir. Yani bir yerde bulunmaya muhtaç değildir. Zira varlığı bir mekana, herhangi bir şeye bağlı değil, kendiliğindendir. Zaten zamanı ve mekanı da o yaratmıştır. Gökler, evren yaratılmadan önce de o var idi. O halde Allah'ın gökte veya mekanda olduğunu söylemek, göklerden önce o neredeydi sorusunu akla getirir. Onun için İslam bilginleri Allah'ın mekandan münezzeh olduğunu söylemişlerdir. Belli ki Allah'ın gökyüzünde olduğunu düşünen, İslam'ın semavi din, Kur'an'ın semavi kitap olduğuna inananlar, yüzeysel bir bakışla Kur'an'ın da gökten yere indiğini düşünmektedirler. Daha önce de belirttiğim gibi aslında gökteki bir tanrı inancı hem İslam'a inananların hem de ona inanmayanların ortak bilinçaltıdır. Ancak İslam'a göre ne tanrı sadece göktedir, ne İslam semavi bir dindir, ne de Kur'an gökten inen bir kitaptır. Burada inmek sözüyle kastedilen boyutsal bir durumdur. İslami kaynaklara göre Kur'an, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e vahiy şeklinde ilham edilmiştir. Hazreti Muhammed'in kalbine indirilmiştir ama gökten indirilmemiştir. Kur'an'da da geçen inme sözcüğünün Arapçası nüzuldur ki, nüzul çok farklı anlamlarda kullanılmıştır, kullanılabilir. Birkaç örnek vermek gerekirse, örneğin nüzul sözcüğünün kökü nezeledir. Buradan hareketle örneğin tenzilat indirimdir ama gökten indirim değil, fiyatlarda indirimdir. Nezle, sinüslerdeki akıntının akciğerlere inmesi olayıdır. Burada sinüs akıntısının gökten inmesi değildir kuşkusuz. Hatta bir de inme vardır, yani felç. Bilindiği gibi felç de gökten inmemiştir. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Aslında bizzat İslam dininin ana kaynağı Kur'an'da, Kur'an'ın indiği ancak gökten inmediği açıkça ifade edilmiştir. Şöyle ki Kur'an'da 39 Zümer 1'de Tenzilul Kitabi Minallahil Azizil Hakim, yani bu kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah'tandır. Elmalılı Hamdi Yazır başta olmak üzere bütün Kur'an tercümelerinde bu ayet burada verdiğim meale yakın bir şekilde çevrilmiştir. Hiçbir tercümede gökten indirildi ifadesi yoktur. Daha doğrusu gök, gökyüzü ifadesi yoktur. Görüldüğü gibi Atatürk çok haklıdır. Gerçekten de kutsal kitapların, özellikle Kur'an'ın gökten indirildiği, Kur'an'a göre de hakikaten bir sanrıdır. Bana soracak olursanız, asıl dine hakaret Kur'an'ın gökten indirildiğini sanmaktır. Atatürk'ün Kur'an bilgisi. Burada iyi de Atatürk'ün bu kadar derin Kur'an bilgisi var mıdır? Atatürk ayetleri biliyor muydu sorusu akla gelebilir. Atatürk'ün Kur'an kültürü konusunu Atatürk'le Allah arasında adlı kitabımda çok ayrıntılı olarak anlattığım için burada Atatürk'ün Kur'an kültürünün ayrıntılarına girmeyeceğim. Ancak Atatürk'ün Kur'an'ı iyi bildiğini söyleyebilirim. Atatürk'le Allah arasında adlı kitabımda Atatürk'ün Kur'an'ı iyi bildiğini gösteren çok sayıda örnek olaya yer verdim. Bu nedenle Atatürk son meclis konuşmasında kutsal kitapların gökten inmediğini söylerken bu söylediği sözün Kur'an'a da uygun olduğunun farkındadır. Atatürk'ün Kur'an'ı iyi bilmesi onun İslam dinine ve İslam dininin temel kaynağı Kur'an'a akılcı ve bilimsel gözle bakmasını kolaylaştırmıştır. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi veya çürümüş gölge adamlar. Atatürk, CHP'nin prensiplerinin hayattan alınmış, değişen zamana uygun, dinamik prensipler olduğunu etkili bir dille anlatmak için kullandığı, gökten indiği sanılan kitaplar ifadesiyle dine dayalı Osmanlı yönetim anlayışını da ağır bir şekilde eleştirmiştir. Bilindiği gibi Osmanlı padişahları kendilerini Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak görmüştür. Örneğin Topkapı Sarayı Bab-ı Hümayun kapısında Osmanlı padişahından iki alem için Allah'ın gölgesi diye söz edilmiştir. Yine Bab-ı Hümayun kapısına padişahlar için Es-Sultan-ı Zillahi Filarz Yevilleyi Külli Mazlimun yani Sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesi ve dünyadaki bütün mazlumların da koruyucusudur ifadesi kullanılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman da Fransa Kralı Fransuva'ya gönderdiği mektubuna ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç giydiren Allah'ın yeryüzündeki gölgesi diye başlamıştır. Osmanlı padişahlarının, halifelerinin kendilerini Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak görmeleri, her şeyden önce padişahların da Allah'ın gökyüzünde olduğu şeklindeki Kur'an'ı açıdan sorulu sembolik anlatımı kullandıklarını göstermektedir. Kendisini Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak gören padişahların yönetim ilkeleri doğal olarak göksel, tanrısal, dinsel ilkeler olacaktır. Ayrıca kendisini Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak gören padişahın doğru yanlış tüm kararları bir şekilde fetvalarla dinsel ilkelere dayandırıldığı için eleştirilmez, sorgulanamaz, değişmez olacaktır. Soru şu: meşrutiyeti dine dayalı olan bu kararlar akıp giden hayata, yaşanılan çağa ne kadar uygundur? Nitekim Allah'ın yeryüzündeki gölgelerince güya dinsel ilkelere dayalı olarak alınan kararların çoğu maalesef hayata, gelişen ve değişen çağa uygun olmadığı için Osmanlı Devleti büyük bir gürültüyle yıkılmıştır. İşte Atatürk gökten indiği sanılan kitapların doğmaları ve biz ilhamlarımızı gökten ve gayipten almıyoruz, doğrudan doğruya hayattan alıyoruz derken Osmanlı padişahlarının Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olmalarına da gönderme yaparak laik Türkiye Cumhuriyeti'nde bu tür yanlış bir anlayışın egemen olmayacağını anlatmak istemiştir. Böylece Atatürk yeni Türkiye'nin yönetim ilkelerinin, CHP'nin ilkelerinin kendilerini Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak gören, ilhamlarını gökten ve gayipten alan Osmanlı padişahlarının göksel, tanrısal, dinsel, donmuş, kalıplaşmış, sorgulanamaz ilkeleri gibi değil, akılcı, bilimsel, hayata uygun, dinamik, çağdaş ilkeler olduğunu anlatmak istemiştir. Atatürk kendilerini Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak gören padişahlar için çürümüş gölge adamlar ifadesini kullanmıştır. Atatürk 8 yıl sonra 1927 yılında İstanbul'a gelip Dolmabahçe Sarayı'na gittiğinde orada halka seslenirken bir ara şöyle demişti: yalnız artık bu saray zilullahların değil, zıl olmayan milletin sarayıdır ve ben burada milletin bir ferdi, bir misafiri bulunmakla bahtiyarım. Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıp saltanatı ve halifeliği kaldırarak çürümüş zillullahlara son vermiştir. Tarih içinde İslam dinine yapılmış en büyük hizmetlerden biri budur. Atatürk diyor ki, Kur'an sureleri açık semada peyda olmadı, gökten inmedi. Burada şöyle bir soru akla gelebilir: kutsal kitapların, özellikle Kur'an'ın gökten inmediğine inanan Atatürk'e göre peki kutsal kitaplar nasıl inmiştir? Özellikle de Kur'an nasıl ortaya çıkmıştır? Dinlerin ortaya çıkışıyla ilgili vahyin söyledikleriyle bilimin söyledikleri farklı olduğu için doğal olarak Atatürk de bu soruya dinsel açıdan başka, bilimsel açıdan başka cevap vermiştir. Ayrıca Atatürk dinsel, vahyi bilgilere de akli ve mantıki açıklamalar getirmeye çalışmıştır. Atatürk bu soruya dinsel açıdan 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması dolayısıyla mecliste yaptığı konuşmada şöyle cevap vermiştir: ey arkadaşlar, Tanrı birdir, büyüktür. İlahi adetlerin oluşumuna bakarak diyebiliriz ki, insanlar iki sınıfta, iki devirde düşünülebilir. İlk devir insanlığın çocukluk ve gençlik devridir. İkinci devir insanlığın erginlik ve olgunluk devridir. İnsanlık birinci devrede tıpkı bir çocuk gibi, tıpkı bir genç gibi yakından ve maddi araçlarla kendisiyle uğraşılmayı gerektirir. Allah kullarının gerekli olan olgunlaşma noktasına ulaşmasına kadar içlerinden araçlarla bile kullarıyla uğraşmayı ilahlık sıfatı gereklerinden kabul etmiştir. Onlara Hazreti Adem aleyhisselamdan itibaren yazılı ve yazısız sonsuz denecek kadar çok nebiler, peygamberler ve resuller göndermiştir. Fakat Peygamberimiz aracılığıyla en son dini ve medeni gerçekleri verdikten sonra artık insanlıkla aracıyla ilişkide bulunmaya gerek görmemiştir. İnsanlığın anlayış derecesi, aydınlanması ve olgunlaşması her kulun doğrudan doğruya ilahi esinlenme ile ilişki yeteneğine ulaştığını kabul buyurmuştur ve bu nedenledir ki Cenab-ı Peygamber, peygamberlerin sonuncusu olmuştur ve kitabı en kusursuz kitaptır. Son peygamber olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 1394 sene önce Rumi Nisan içinde Rebiülevvel ayının 12. pazartesi gecesi sabaha doğru tan yeri ağarırken doğdu, gün doğmadan. Bugün o gündür. İnşallah büyük rastlantıdır. Gerçekten Arabi tarihiyle bu akşam doğum gününün yıl dönümüne rastlıyor. Hazreti Muhammed çocukluk ve gençlik günlerini geçirdi. Fakat henüz peygamber olmadı. Yüzü nurlu, sözü ruhani, ergin ve yardımda karşılıksız, sözünde sadık ve yumuşak huylu ve insaniyetçe üstün olan Muhammed Mustafa, öncelikle bu özel nitelikleri ve görüntüsüyle kabilesi içinde Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed oldu. Atatürk bu konuşmayı saltanatla hilafetin birbirinden ayrılıp saltanatın kaldırıldığı gün yapmıştır. Yüzlerce yıldır dinden meşruiyet alan, dinin bir gereği sanılan saltanatın kaldırıldığı gün, Atatürk gibi bir strateji ustasının saltanatın, hilafetin aslında dine aykırı olduğunu anlatırken, vahiy kaynaklı dine vurgu yapması son derece gerekli ve normal bir durumdur. Ancak dikkatli bir gözün kolaylıkla görebileceği gibi Atatürk vahiy kaynaklı dine vurgu yaparken bile satır aralarında son derece özgün, akılcı, bilimsel çıkarımlar yapmıştır. Şöyle ki Atatürk'ün insanlığın çocukluk ve gençlik devri diye iki devirden oluştuğunu belirtmesi pozitivist Auguste Comte'un görüşleriyle örtüşmektedir. Atatürk'ün bu açıklaması, Auguste Comte'un teolojik ve metafizik süreçlere getirdiği açıklamanın neredeyse aynısıdır. Yine Cenab-ı Peygamber, peygamberlerin sonuncusu olmuştur ve kitabı en kusursuz kitaptır derken, hem Kur'an'ın gökten indiği şeklindeki yanlış ezberi tekrarlamamış, hem de Kur'an'ı Allah'ın son peygamberinin, Cenab-ı Peygamber'in kusursuz kitabı olarak tanımlamıştır ki, onun bu tanımının da klasik anlamda vahyi, Kur'an tanımının çok ötesinde bilimsel bir tanım olduğunu birazdan göstereceğim. Yine Atatürk döneminde hazırlatılan Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri 1928, Askeri Din Dersleri 1928, dinsel içerikli kitaplarda da Kur'an'ın indirilişi, hurafelerden, uydurmalardan uzak şekilde akılcı ama vahiy kaynaklı olarak anlatılmıştır. Bu arada Atatürk'le Allah arasında adlı kitabımda ayrıntılarıyla anlattığım gibi Atatürk hem Kur'an'ın anlaşılması için mücadele etmiş hem de Kur'an'ı okumuş, incelemiştir. Ayrıca Kur'an'a saygı duymuştur. Ancak aynı Atatürk dinlere ve dinler tarihine bilimsel açıdan yaklaşırken vahiy kaynaklı nakilci açıklamaları değil, tamamen akılcı ve bilimsel açıklamaları tercih etmiştir. Örneğin hazırlattığı bilimsel kitaplarda, temel bilimler ders kitaplarında, kutsal kitapların ve Kur'an'ın ortaya çıkışını akıl, mantık ve bilim çerçevesinde anlattırmıştır. Hatta bu bilimsel kitaplarda dinlerin, dinler tarihinin anlatımını akılcı, bilimsel bulmayınca oturmuş bu bilimsel kitaplara bu konuları bizzat kendisi yazmıştır. Ayrım sonu. Sayfa 52.